Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstadım.
Hocam Yusuf Aleyhisselam hikayesine devam ediyoruz. Çok önemli bir hikaye bizim için.
Evet.
Çünkü hocam bu hikayede inanın ya bir insanın başına gelebilecek her şey var ya. Aile içi geçimsizlik.
Evet.
Karşı cinsle olan efendim ilişkilerin
karmaşalar, çatışmalar.
Hapse giriyor. Hapisten evet. Çıkıyor, vezir oluyor. Yani ya o kadar böyle bir köle oluyor. Babasının en sevgilisi evladıyken sonra kardeşler tarafından itilip kakılan bir hale geliyor
ve çölde bir kuyuda ölüme terk ediliyor.
Yani bir insanın başına daha neler gelir hocam? Bundan daha çok bir şey gelebilir mi?
Yani psikolojide hocam kahramanın yolculuğu diye bir kavram var. Hı. Yani burada bir kahramanın yolculuğunu görüyoruz. Ortak payda şu. Baştan itibaren hocam bir hayali ve umudu var rüyasına dayalı olarak ve o rüyanın peşinden bir anlamda gidiyor. Hiçbir şekilde yılmıyor. Hiçbir şekilde umudunu kaybetmiyor.
Ali Rıza hocam şimdi rüyalarınızın peşinden gidin diyerek burada millete yanlış şey vermeyelim. Her rüyanın da peşinden gidilmez. Bu rüya babası tarafından yorumlanmış Yakup Aleyhisselam.
Evet.
Şimdi peygamberimiz sözü var. En şerefli insan Hazreti Yusuf'tur diyor. Çünkü ta İbrahim Aleyhisselam'a kadar İbrahim Aleyhisselam'ın torunu biliyorsunuz. Babası Yakup, onun evet. Babası İbrahim. 3-4 göbek peygamberlikten gelen bir zat. Tabii rüyalarına göre daha temiz. Şimdi bu rüyalarımızın yani güzel hedeflerin peşinde giderken kıskançlıkla alakalı burada birkaç güzel tavsiyesi var Yakup Aleyhisselam'ın evladına. Bununla alakalı Peygamber Efendimiz hadis-i şerife onu paylaşıp oradan yorumlayalım.
Hı hı.
Şimdi rüyasını anlattı. Ay, güneş, 11 yıldız Yusuf'a secde etti Aleyhisselam. Şimdi diyor ki babası. Yani bu rüyada da çok büyük müjdeler var. Sen çok büyük bir adam olacaksın. Belki peygamber olduğunu söyleyecek mi bilemiyorum. Baba belki söylememiş olabilir o anda. Aman diyor sakın kardeşlerine bundan bahsetme. Bir baba ki evlatlarının psikolojisinin farkında. Abilerinin Yusuf'u kıskandığını. Evet. Yusuf'a sen hem güzellik var, maddi güzellik hem manevi ahlak güzelliği var. Hani benim de 5 tane oğlum oldu hakikaten. Böyle maşallah. Daha doğuştan itibaren çok temiz fıtratlı olan da var. Haşer olan da var. Vuran kıran tipler de var. İnsan hep gönlü akıyor böyle. Daha masumane davranan, saf gönüllü olan çocuğuna karşı. Şimdi diyor ki sakın bunu söyleme. Kardeşlerin de hepsi peygamber çocuğu anlarlar. Burada bir gizlilikten bahsediyor. Bu bir. İkincisi bunu bir hadis-i şerif şimdi ilave
yani
edeceğim.
Yani aslında şey bazı rüyaların sır olarak kalması, daha doğrusu sadece ehline anlatılması gerektiği konusunda tasavvufta bir vurgu vardır.
Burada ondan çok kardeşlerin tahrik eder şeklinde. Aslında sebebini de söylüyor. Yani sana bir kötülük edebilirler. Şimdi hocam şu hadisi okuyayım ondan sonra hocam sır tutmak, plan ve projelerimizi en azından başlangıç süresinde gizli tutmakla alakalı bir yorum isteyeceğim sizden.
Hı hı.
Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki ihtiyaçlarınızı elde etmede gizlilikten istifade edin. Çünkü her nimet sahibine hasit edilir. Yakın zaman başından geldi hocam.
Evet.
Kardeşimiz güzel bir makama aday gösteriliyor. Artık oraya tayin yapılmak üzere. Bu arkadaşımız gidip diyor ki tayin olacağı yere. Ya diyor işte layık olmadığım halde beni buraya tayin ediyorlar falan gibi şeyler söylüyor.
Hmm, tevazusundan söylüyorlar herhalde.
Tevazusundan. Belki de hani o arkadaşların ayıp olmasın diye. Ben diyorum ki Ali Rıza hocam beni size şirkete önemli pozisyon atacaklar diye size mesela haber veriyorum. Hani
evet.
Nezaketen. Ya hemen kıskançlık ortaya çıkıyor. Bir kulis faaliyetleri o kardeşimiz o yüksek makama atanamıyor.
Hmm.
Sırrını paylaştığı için. Yani bunun çok örnekleri var hocam sizin dersiniz. İş hayatından gelen bir insansınız. Yani projelerimizi ne kadar saklayalım?
Yani Mevlana Mesnevi'de şey vurgusu yapıyor hocam. Sırrını kalbinde büyütmekten, gönlünde büyütmekten bahsediyor. Onu söylediğin zaman büyüsü bozulur anlamına geliyor. Yani bir insan niyetlerini, projelerini belirli bir kıvama getirmeden onları açık etmemeli yani. Çünkü o iç motivasyon şeye dönüşüyor hocam. Dış evet. Motivasyona dönüşüyor. Ama dışarıda dediğiniz gibi hasetlik var. Bir de bir şey paylaşıldığı zaman bazı şeyler daha özel kalması gereken şeyler paylaşıldı mı mahremiyetini yitiriyor, büyüsünü yitiriyor yani. Bir de gene Mevlana Hocam Mesnevi'de şey diyor. Sırrını bir iki kimseye söyledin mi artık o sıra veda et. İki kişiyi aşan bir başkasına da söylenen her sır yayılır. Yani en fazla bir kişiye. Ama o da sırdaş bir kişi olması lazım. Böyle ayaklı gazeteciyse, gevezeyse vay haline yani.
Ya hocam burada şunu da anlıyoruz. Böyle güzel projeler, rüyalar başımıza gelir. Çok güzel ilhamlar gelir. Bunu belki layıkıyla, layık olan insanlarla danışalım, görüşelim. Ama ulu orta şöyle yapacağım da böyle yapacağım da diyerek kıskançlıkları efendim tetiklemeyelim.
Evet, bir de şey iç motivasyonu da yitiriyor. Mesela bu tür niyetleri ve projelerini paylaşmak bazı insanlarda da hocam böyle bir gurur havalarına sokabiliyor yani. Bu da onun motivasyonunu bozuyor, ikircikli bir hale sokuyor yani. Hadi bakalım gir bir yola, bir ilerle bakalım. Bir yola gir, gör. Yani sufiler çok şey der hocam. Derviş nasıl başlarsa öyle gider diye yani. Şimdi başlangıcın şey olursa, tribünleri oynamak olursa bu defa rol yapmaya başlarsın yani. Halbuki onu senin kendin için, Allah için de hani sen evet. Allah için bunu yapıyor olman lazım.
Evet. Hocam bir başka mesele. Fazla muhabbet tez ayrılık getirir diye bir söz var bizim dilimize de yerleşmiş.
O fazlayı aşırı diye yorumlamamız lazım.
Aşırı muhabbet şöyle. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı seviyor, çok seviyor. Onda peygamberlik kemalatı gördüğü için. Tabi bunu da belli ediyor. Ama işin şu tarafı da var. Allah-u Teala rakiptir. İnsanlar devamlı murakabe eder. Gönlümüzdeki aşırı sevgilerle biz imtihan oluruz. Çocuğumuzu çok severiz, Allah onunla imtihan eder. Eşimizi çok severiz, Allah onunla imtihan eder. Arabamızı veya evimizi veya işimizi çok severiz. O yüzden bu Budizm'de hocam bu disattachment diyorlar. Hiçbir şey gönlünü aşırı bağlama. Aslında bu bizde çok daha yüksek seviyede var. Hayatta mutlu olmak istiyorsanız çok ilginçtir. Gönlünüzü Allah'a bağlayın. Onun dışında bağladığınız şeylerin ölçüsünü aşmayın şeklinde bir
aslında hocam
tavır
ilaç
var.
Gibi. Yani ilacın dozu yetersizse faydasız oluyor. Fazlaysa daha tehlikeli hocam. Öldürebiliyor yani.
Evet.
O nedenle dozu tutturmak için, tabii insan dozu tutturamaz. İşin gerçeği de bu. Nedir? Olabildiğince
tolere edilir
dozuna,
bir şey var değil mi hocam? Yani periferi var.
Evet.
%5, %10 evet. Bir fazla eksik olabilir. Çok güzel hocam bir şey söylediniz. Yani az muhabbet de kötü. Yani çocuklarınıza hiç ilgi göstermiyorsunuz. Ben Allah'ı evet. seviyorum diye yaşa. Bu engel
hocam,
değil.
Hemen nörobilime bir atıp yapalım burada.
Hocam alakası yok ya. Var mı?
Bakalım var mı hocam?
Neyse siz bularsınız kesin.
Mesela oksitosin hormonu hocam. Duygudaştığın, haldeştiğin, halden anlamanın ya da modern psikolojideki karşılığı empatinin biyolojik temeli. Ha empati, duygudaştık sadece bu oksitosin hormonundan mı ibaret? Değil. Ama oksitosin hormonu da olayın bir tarafında mı? Evet. Yani orucun nasıl hocam biyolojisi var, psikolojisi var ve metafiziği varsa şeyin de öyle. Empatinin, duygudaştığın, haldaştığın da öyle bir tarafı var. Ve oksitosin hormonu hocam bağlılık hormonu ve çok ilginç oksitosin hormonu açısından modern zamanlar daha dezavantajlı bir zamanları yaşıyor. Onun için bağlılık şeyi yeterince gelişmiyor. Burada mesela sezeryenle olan doğumlarda oksitosin hormonu yeterli düzeye ulaşmadığına dair şeyler var, görüşler var. Tabii tek başına bu faktör değil. Sezeryandan sonra diyelim ki helikopter anne babalık. Bu hocam egosantrik bir insan tipi oluşturuyor ben merkezde. Şimdi ben merkezli birisi de bu defa bağlılık geliştiremiyor. Bağımlılık demedim. Bağlılık geliştiremiyor. Anne babasıyla bile hocam şey geliştiremiyor bağlılık. Mesela çok özür çapkınlığın ve zamparalığın bir nedeni de hocam buna bağlanıyor. Bu kadar yaygınlaşmasının bir nedeni. Çünkü birine bağlanabilmen lazım.
Bağlanamadığı için her tarafa
çünkü annesine
az
ve babasına bile yeterince bağlanamıyor.
Hocam burada
ama
belki
dediğim gibi tek faktör sezeryan doğum tabii, değil tabii. Ama o bir etken olduğuna dair görüşler var. İkinci etken helikopter anne babalık. Bu çocuğun hep bütün dünyanın kendi etrafına döndüğüne inanmaya başlıyor hocam. Her zaman ve her yerde hiçbir şey, hiçbir çaba harcamadan her şeyi elde edebileceğine inanıyor. Şimdi doğum esnasında normalde bebek ne yapıyor hocam? Ölümle yüzleşiyor. Niye? Çünkü bir süre nefessiz kalıyor. Ve onun karşılığında ne yapıyor hocam? Bir büyük ödül alıyor. Nedir? Yaşam. Yani bir canlı için hocam en büyük ödül yaşamaktır yani. Yani bunun bilinçli olması gerekmiyor. Bir hayvan içinde bu böyledir yani. Şimdi düşünün ki anne karnındaki bir bebek, bununla ilgili de bir TED konuşması var, bilimsel araştırmalar. Bebek iyimserdir diyor hocam. Niye?
Ümit vardır.
Anne karnında bebek diyor iyimser olmasa o doğum travmasını kaldıramaz. Çünkü o nefessizlik, umutsuzluk onu ölüme götürür yani.
Halbuki çocuk mücadeleyi terk etmiyor.
Evet ve sonra bir büyük elde ediyor. Bir büyük ödül elde ediyor. Yaşamı elde ediyor. Şimdi sezeryanla birlikte hocam hiç mücadele etmeden, hiçbir mücadele vermeden alabileceği en büyük ödülü alıyor.
Hocam belki narsizmin temelinde de bu var değil mi?
Tabii zaten oksitosin hormonunun düzeyiyle narsizm arasında ilişki var. Oksitosin hormonunun düzeyi azaldıkça narsizm yükseliyor. Tabii bu sadece bundan ibaret değil. Başka şüphesiz, faktörler de var. Şüphesiz. Kültürel faktörler de var. Zihniyetler de var vesaire. Ama sonuçta işin bir nörobiyolojik temeli de var. Bunu deyince bazen izleyicilerimizden şunu düşünen olabiliyor. Ya inançla ilgili konular biyolojiyle niye? Ya bu biyoloji dediğimiz şey de Allah'ın bir mucizesi
tabii,
yani.
Tabii o da etkiliyor insanı.
Yani
aç bir insanın hocam düşüncesi etkileniyor midesindeki açlık değil mi?
Değil mi? Ha, biyolojik yani, bir olay mesele
biyolojik
yani.
Halbuki mesela trafikte hiç öfkelenilmeyecek bir yerde öfkeleniyorsunuz. Niye? Karnınız aç. O yüzden evet, diyorlar ki iş yerinde patronun izin istemek istiyorsanız öğleden önce adam açken tam artık acıkmış iyice izin istemeyin. Adam yemekten bir gelsin. Siz ona güzel kahve ısmarlayın.
Evet.
Köpüklü bol kahve. Adam şimdi karnı tok. Kahvesi gelmiş. Şimdi bu adamın izin istemekle.
Evet.
Aç karnına şimdi ne yiyeceğim, nerede yiyeceğim diye düşünen bir adama izin istiyorsunuz. Olmaz kardeşim, ne izini? Daha geçen hafta kullanmıştın deyip kestirip atabilir.
Evet. Mesela diyelim ki şeker hastalığı hocam ya da evet, insülin dengesizliği ne yapıyor? İnsanları çok atarlı giderli davrandırıyor. İletişim kazaları yaşıyor. Sonra bundan da büyük suçluluk da duyabiliyor ya da sonuçta en yakınlarını bile kaybedebiliyor bu yüzden yani.
Evet. Hocam o yüzden bu Yakup Aleyhisselam'dan alacağımız ders, lütfen sevgilerimizi dengeli yapalım. Az sevgide problem, aşırı sevgi. Her şeyine karışmak, helikopter anne baba olmak, etrafını sararak çocuğu sevgiyle boğmak. Hepsi yanlış veya eşler arasında bazen.
Aslında hocam bana göre bencil bir sevgi. Niye? Çünkü onu bir sevgi nesnesi haline getiriyor. Halbuki bir o özne olması gerekiyor. Diyeceksiniz ki aradaki fark nedir? Mesela hocam bir leopar yavrusuna iyilik yapar ama dozunu her zaman koruyor. Mesela hocam bir sahne anlatayım size. Avlanmış. Avı genellikle leopar ağaca çıkarır ama yavrusu ağaca tırmanma konusunda o kadar iyi olmadığı için bazen yerde yer yani. Yerde ikram eder. Şimdi ağaca tırmandırmak için hocam illa yukarıya ağladı zırladı aşağıda yavru leopar indirmedi yani. Niye? Çünkü sen leoparsın ve yukarıda yemen lazım. Biz aşırı sevgiyle beraber çocuğumuzun kolunu kanadını kırıyoruz. Yapabileceğimiz düşmanlarının bile zor yapacağı bir kötülüğü yapıyoruz yani. O nedenle bunun bizim sadece kendi sevgi arzumuzu karşılamak için onu bir araç haline getiriyoruz çocuğu. Özlü olmaktan çıkartıyoruz yani.
Dün de hocam meşhur bir Amerikalı böyle sağlam vücutlu bir ismini vermeyeyim reklam olmasın. Dövüşçü. Ayrılık yaşamış eşinden. İki oğlu olmuş. Annesinde kalan çocuğu obez bir çocuk. Kendi yanında kalan oğlu kaslı maslı. Kendisi babası gibi. Şimdi tabii yanlış anlaşılmasın. Gerçek sevgi insan hayata hazırlamaktır. O leoparlardan örnek devam edersek. O leopar bazen yakaladığı zayıflatılmış ceylanı parçalamıyor.
Evet.
Yavrulara bırakıyor. Yavrular uğraşıyorlar, yatırıyorlar. Tabii yanlış anlaşılmasın. Burada şiddeti reklam için söylemiyorum ama bunların tabii hayatı bu.
Evet.
O hayvanlar yani kendilerince kötü bir şey yapmıyorlar.
Evet.
O ceylanı yani parçalayarak buyurun taze et yiyin demiyor. Hadi bakalım uğraşın, yatırın. Kendi menünüzü kendiniz hazırlayın şeklinde yavrularına iş öğretiyor.
Evet.
Gerçek sevgi de bu esasında. O da
kesinlikle. Yani şimdi düşünün hocam çiçeği. Sürekli sularsanız, aşırı derecede sularsanız ne oluyor?
Çürür.
Çürüyor. Yani insana da aşırı sevgi verdiğin zaman, yani sevginin de bir dengesinin ve ölçüsünün olması gerekiyor. Hem Allah'ın celali isimleri de var, cemali isimleri de var ve biz bu dünyada sadece cemali isimlere muhatap değiliz. Celali isimlerin de muhatabıyız. Dolayısıyla çile olacak, ızdırap olacak vesaire. Maslow şey diyor, yani psikolojinin bu kısımları bir miktar es geçtiğini söylüyor yani. Ve çile ve ızdırap çok ilginç hocam. Mesela Stres ve kaygıyla ilgili popüler kitapların başta şöyledir. Stres ve kaygıyla başa çıkmak. Ama mesela sufilerde stres ve kaygıyla sadece başa çıkmak değil, onunla beraber bir level atlamak amacı güdülür yani. Yani onu bir tekamül aracına dönüştürüyor aynı zamanda.
Evet. Şimdi hocam tabii biz burada hatırlatalım kıymetli seyircilerimize. Nebila Silsilesi, Osman Nuri Topbaş Üstad'ın eserini okuyoruz.
Evet.
Diyor ki sevginin sessizlikte ve derinde olması gerekir. Yani çocuğumuzu seveceğiz. Gerçi bu kıskançlığa engel olmak için söylemiş Üstad ama iş öğretmek için de. Yani çocuğumuzu seveceğiz. İşimiz gidecek belki ama onu ağır bir şey yaptırırken. Yaşına göre tabii ağır bir iş. Git şu bakkaldan. Hocam öyle bir zamanda yaşıyoruz. Git oğlum şu köşedeki bakkaldan. Trafik tehlikesi yok. Yollar açık. Kaldırım geniş.
Evet.
Şu sütü al gel diyemiyor annelerimiz. Evin reisi koca adam. Hadi giyiniyor falan filan. Halbuki 5 lira 10 lira verecek. Çocuk gidip onu camdan gözüküyor yani gideceği.
Çünkü hayata hazırlanacak yani. Ya hocam, çocuk her zaman senin kontrolünde olmayacak bir de. Aşırı merhamet. Diyelim ki hocam bir cerrah. Aşırı merhamet. Neşteri vuramaz hastaya.
Hocam en çok sevindiğim bir şey var benim. Gençlik yıllarımda tabii elhamdülillah ki 10-15 iş konuda çırak olmuşum. Terzilikten, manavdan, bakkaldan efendim. İnanın balıkçılıktan. Bayağı bir Allah'a şükür ben bunu şey olarak görüyorum. Yani bir ne bileyim kar kabul ediyorum. Çünkü şimdi balığı görünce gözünden tanırım mesela. Balıkçılık yaptığım için. Terzilikte oldum. Birazcık kendi söküklerimi rahat dikerim yani. Keşke elektroniğe de girseymişim. Ona hiç girmedim. O konuda çok zayıfım. En çok o lazım.
Hocam az bir iş yaptınız maşallah. Çeşitlilik itibariyle. Bütün bunlar insanın kendi yeteneklerini geliştirme, özgüven kazanma. Özgüvenin yanı sıra öz yeterlilik. Yani şimdiki kuşakta diyelim ki hocam özgüven çok. Ben her şeyi yaparım. Ama öz yeterlilik, onunla ilgili yeterlilik var mı? Orada bir büyük problem var yani.
Var çünkü anne babalar çocuklarına izin vermiyor. Yani ufacık evet. Ama üstün kelenir. Aman çamur olursun. Aman düşersin. Otur evde sen böyle akşama kadar kompütür başında oyna. Ben gider alışveriş de yaparım. Yani çocuğun ihtiyaçlarını da yaparım. Yani neredeyse ödevler yapacağız çocukların.
Oho onu da yapıyorlar hocam.
Yapanlar var mı?
Tabii çok. Hazreti Yusuf'un hikayesindeki hocam o yaşamın deyim yerindeyse dibi de görmüş ama umudunu yitirmemiş. Zirveyi de görmüş ama bir güç zehirlenmesi yaşamamış.
Evet.
Ve insanın buradaki bu umudu, buradaki mücadele azmi hakikaten olağanüstü bir şey. Biz böyle düşmanımızın gölgesinden bile bazen diyoruz, korkuyoruz yani.
Şimdi hocam tabii konuyu hafif değiştireceğim. Tasavvuf psikolojisi yapıyor da şimdi hocam. Burada işin tabii gönlün sağlam olması için, bu tür sevgileri ayarlayabilmek için gönlü de Allah'ın zikri olması gerekiyor. Estağfirullah. Rahat suresi ayet 28. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Şimdi gönülde Allah'ın zikri olmayınca arabamız, evimiz, işimiz, çocuğumuz, ailemiz bazen gereğinden fazla gönlümüzü işgal etmeye başlıyor. Bu sefer sevgimiz de hocam bir arkadaş anlattılar. Camdan bakarken arabasını başka bir kamyon gelmiş çizip kaçmış. Tabii herkes yani mal canı yongası tamam gideriz ama bu adam hemen atlamış arabasının peşine düşmüş adamı yakalamış kavga dövüş falan çok ciddi almış mesele. Yani belki o çizik basit bir çizik ama o akşam kalp krizinde ölüyor. Yine ben kendimi yaşadım. İki olan kardeş ortak iş yapıyorlar. Birisi çok akıllıymış şeytani akıl yani akıllı derken negatif manada. Bütün malı mülk üzerine yapmış. Sonra abisini veya kardeşini sokağa atmış. Bunun eşi, o mağdur kardeşin eşi felç oluyor. Sadece başını kımıldatıyor. Değer mi ya? Tamam zor bir durum ama ümitsizlik dediğiniz gibi. Yani o kadar çok seviyorsun ki malı. Bu sefer ne oluyor? Bir anda felç oluyorsun. Bütün azalarını kaybediyorsun. O yüzden bunun da yolu diyor sufiler kalpte zikir olması lazım.
Burada bir ters soru sorabilir miyim?
Ne demek hocam?
Yani şimdi zikir derken sadece oturup tesbihat çekmek, oturup işte sadece kelime-i tevhid, Allah Allah, hu hu diye zikretmek mi yani? Bu mu?
Değil, Allah'ı hatırlamak. Yani başına bela geldi. Ya Allah'a da diyeceksin ya Rabbi bu dünya fanidir. Veren sensin, alan sensin, dahi neyimiz var diye. Yüdayazı'nın güzel sözü var ya.
Evet.
Hatırlarsak Allah'ı ve Allah'ın o konuyla alakalı ahkamını zaten Yusuf Aleyhisselam okurken Bence bize en büyük faydası da o. Şimdi iki kardeş düşünelim. Birisi ne yaptı? Diğerinin malına el koydu. Ya burada Yusuf Aleyhisselam kıssasında 11 tane koca koca güçlü kuvvetli erkek kardeşler 10 yaşında zavallı küçük kardeşlerini kuyuya atıyorlar. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Evet. Buradan şu hocam aynalama nörünleri var biliyorsun insanda. Bunu okurken biz şunu...
Nörobilime siz de girdiniz hocam.
Hocam sizden ufak ufak etkilememek mümkün mü?
Safla. Ama ben aynen nöronlara hiç girmemiştim. Güzel.
Şimdi sevdim insan diyor ki ya Yusuf bu zulmü uğramak için ne kötülük yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Demek ki ben de bir zaman gelir kardeşlerimden, yakınlarımdan böyle bir kötü muamele görebilirim. Hazır olayım. Yusuf Aleyhisselam intihar etmedi.
Tam burada hocam şey, sen iyi olursan sana hiç kötülük değmez demek yanlış. Yani sonuçta iyi insanların da başına belalar ve musibetler gelebilir. İyi insanlara da kötülük yapılabilir. Bu böyle deyince, iyi olursan senin başına hiç kötülük gelmez deyince, iyi insanlar da bir tedbirsizlik kültürü gelişebiliyor. Ben iyiyim. Dolayısıyla benim başıma kötülük gelmez. Bu da yanlış herhalde.
Çok güzel bir şeye değindiniz. Hatta bir de şöyle bir şey var. Ben ne yaptım da bu başıma geldi? Abi insanın tabii kendisini sorgulaması
senin
güzel bir şey.
Senin zaten insan olmak, insan olman.
İnsanın tabii kendisini sorgulaması güzel. Ben şimdi Ali Rıza Hocam'a ne yaptım da bana bu güzel.
Evet.
Ama bazen Allah-u Teala imtihan etmek için de dünyanın en mükemmel insanı olan peygamberlerin başına bile olmadık musibetler verirken çocukları ölüyor, malını mülkünü, sağlığını kaybediyor.
Evet.
İşkenceye uğrarken sen ne kadar iyi olabilirsin ki? En yani hiçbir kötülüğümüz olmasa gaflet halindeyiz. Allah'a şükür etmiyoruz.
Evet.
Yani biz hocam bizden bir bardak su istese versek, teşekkür etmese canımız sıkar değil mi?
Evet.
Tekrar bir borç parası geri vermese bu sefer adamı defterden sileriz. Halbuki aldığı para 10 lira 5 lira. Ama biz Allah-u Teala'ya karşı o kadar nimet yağdırıyor. Nankörlük var.
Evet.
Efendim şükürsüzlük var. İbadetler eksik. Gidip cami duvarına affedersin pisleyenler de çıktı son zamanlar. Şimdi yani o bile büyük günah. Şuradan bakacağım. Lütfen bizim bu Türk kültüründe çok var bu. Ben ne yaptım da başıma bu geldi?
Halbuki insan olmak bu da bir de şey zikrin bu kadar çok vurgulanması hocam. İnsan kelimesinin nisyan yani unutmak kökünden geliyor oluşuyla bir irtibatı var mı?
Olmaz mı? İnsan iki kökten gelir diye bizim sufiler meşhur bunu hep söylerler. Birisi nisyan. Birisi ünsiyet. Nisyan unutkanlık. Hep unutuyoruz. Bize iyilik yapanları unutuyoruz. Mesela ben çocukken bana çok iyilik yapan insanlar vardı. Ya sen unutuyorsun, hatırlamıyorsun. Halbuki o insan senin için ne kadar büyük fedakarlık yapmış.
Evet.
Rahmetli annem benim ayağım incinmiş. Belki 3 ay okula taşımış sırtında.
Ay maşallah.
O zamanlar araba yok, bilmem ne yok. Ben şimdi aklıma gelmiyor. Yani o kadıncağız koca yani 10 yaşındaki bir çocuğu kaç kiloyum o zaman belki. Kolay mı yani? İndiriyor, dinleniyor biraz. Tekrar alıyor sırtına.
O kadar.
Yani bunun gibi sayısız örnek vardır. Aklımıza gelip belki Fatiha okumuyoruz. Bir nankörlük mesela. Zikir hatırlamak tabii en büyük iyilik yapan da Allah. Diğeri ünsiyet. İnsanda öyle bir hastalık var ki hocam. Lüzumlu lüzumsuz her şey kendi gönlünü kaptırabiliyor. Bir telefona kaptırıyorsun kendini. Bir filme kaptırıyorsun. O film hatırına aileni kırıyorsun. Ya kardeşim ben bugün maç var. Bugün falanca dizi var. Sakın beni rahatsız etmeyin. Ya belki sana çok muhtaç çocuğun, eşin, bir evet. arkadaşın. Ben size telefon açıyorum hocam. Siz diyorsunuz bugün Trabzon maçı var hocam kusura kalma. Yarına kadar bekle. Der misiniz böyle bir şey? Maç için.
Hocam 11. sınıftayken lise maçı bırakmıştım. Profesyonel sporu bırakmıştım.
Ben futbola karşı değilim de bu aşırı yani spor kolik olup maç için böyle milletin kalbini kıran, holiganlık yapmak, yollarda bağırmak, karşı takım flaması olan bir insana saldırmak. Hocam aklım fikrim almıyor ya.
Yani o işte insanın hocam içindeki öfke ve nefreti deşarj etme yollarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve son derece şey.
Ama
ilkel.
İlkel, haram olan bir şey.
Tabii yani artı akıl ve mantık alası da değil ve bakıyorsunuz ki son derece akıllı ve mantıklı insan. Özellikle derbi maçlarındaki hallerine bakıyorsunuz hocam. O akıldan mantıktan hiç eseri yok yani. Orada fanatizm şey diyor. Alıp götürüyor yani.
Hocam yıl 99. Ben Leeds'te doktora yapıyorum o sene.
İngiltere'de.
Leeds'le Türkiye'de bir maç yapıldı. Leeds şehriyle. Oradan iki tane seyirciyi burada öldürdüler maalesef. Ama adamlar çok ahlaksızlık yapmış. Yani çok pis bir hareket etmiş Türklere karşı. Belki bayrağımızı mı çiğnedi ne yaptı? Geçmişini hatırlayamayacağım. Ya oradaki bütün Türkler bizim hayatımız tehlikeye atıldı bir anda. Evlerimizi yakmaya kalktılar.
Hmm.
Türk kebapçılarını darmadağın ettiler. indirdiler camlarını, pencerelerini falan. Ki alt tarafı futbol. Tamam, o gayri ahlaki davrananlara diyecek tarafım yok ama.
Ama öldürmek de bir şey değil. Sonuçta şey değil. Hukuk diye bir şey var. Yani.
Hukuk diye bir şey var. Şimdi ya işte bak, sevgi. Hani Yusuf Aleyhisselam okuyunca ha nasıl olur falan diye hayret ediyoruz da.
Evet.
Halbuki iki takım kavga ediyor. Bilmem kaç kişi ölüyor. Yani İkinci Dünya Savaşı gibi. Şimdi hocam bu da yani sevginin yanlış yere gittiğinde insanların ne kadar...
Göstergesi.
Değil mi?
Evet.
Diğer takım sizi yendi. Kıskançlık. Nasıl yener biz? Ya yenmiş işte adam. İyi antrenman yapmış. Sen de çalış, sen de yen. Hocam o yüzden yani bu kıssalar, bu hikayeler, kıssa hikaye olsun, biz eğlenelim, hoş vakit geçirelim de anlatılmamış. Oku, ibret al. Sen de Yusuf Aleyhisselam gibi kuyuya atılabilirsin. Kıskanılabilirsin.
Evet.
Rüyalarında dalga. Hatta hocam burada diyor ki bir kardeşi, babasından izin alıp gidiyorlar ya hocam bunlar. Önce omuzuna almışlar Yusuf'u. Babalarına öyle gösteriş yapıyor. Baba biz sırtımıza taşıyacağız Yusuf'u. Gözler uzaklaşınca yere çalmışlar Yusuf'u. Hadi bakalım o gördüğün yıldızlar seni kurtarsın diye.
Oo.
Tepesine oturmuşlar. Bir diğeri boynunu kırmaya çalışıyor. Ya hocam bu ne biçim bir kardeşlik ve dostluk ya. Allah'ım sana sığındım ya Rabbi.
Hocam tam burada Duygusal Zeka kitabının yazarı Daniel Goleman kıssaların modern psikolojideki işlevini vurguluyor. Diyor ki bu kıssalar, yani mesela Yusuf peygamber kıssası, bu kıssalar bilinçaltının dilini konuşur. Mecaz ve hislerin, hayal gücü ve iyileşmenin dilini konuşur. Kıssaların belki de en kuvvetli yanı mevcut duruma dair bambaşka bir anlayış sunabilmeleri. Böylece ümitsiz bir kördüğüm gibi görünmüş olabilen bir hale yepyeni bir ilham verebilmeleridir diyor.
Hocam çok doğru söylüyorsunuz. Benim bir yakınım var. Evlatlarından ayrı düşmüş. Ayrılmış ilk eşinden. 20 sene olmuş. O oğlunu görememiş. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kıssasında yaklaşık 40 sene göremiyor babasını. Hazreti Yusuf. Yani düşünün
40 sene.
40 sene yakın. 12'li yaşlarda ailesini babasından koparılmış, kuyuya atılmış. Sonra köle olmuş. O Aziz'in sarayında, Potibar'ın sarayında 5-6 sene bir çocukluktan ergenliğe geçme şeysi var. 12'den işte 20'li yaşlar. Sonra Züleyha tarafından işte bir kötülüğe davet ediliyor. Hayır diyor. Hapse giriyor. Hapisten 40'lı yaşta da çıkıyor hocam. Hesap edin.
Evet.
Nereden baksanız 30 sene. Belki de 40 sene bir ayrılık var. Şimdi bu arkadaşım teselli buluyor bunda. Ya diyor bak, bir peygamberin de başına gelmiş. Demek ki hayatta bunlar oluyor. Ya ne yapalım, olmasa iyi ama. Yani dediğiniz gibi şu
an dili var. Peki böyle düşünmek insanı böyle çok edilgenleştirmez mi? Böyle her türlü gelen vurur, giden vurur. Bir yüzünde tokat dedi, öbür yüzünü çeviren bir insan tipi çıkarmaz mı ortaya?
Hocam değiştirebileceğimiz her şeyi yapacağız. Ondan sonrası tevekkül.
Yani benim elinde değiştirebileceğim... olan her şeyi yaptıktan sonra bütün bunların olması şimdi gerekiyor. Ben... Ama burada galiba pratikte dozu kaçırma olabiliyor. Ya. İşe dönüşebiliyor yani. Mazoşizme doğru kayabiliyor.
Geçen güzel bir parodi gördüm. Hani bu bazen güzel şeyler geliyor internetten değil mi hocam?
Evet.
Türk Milli Sanatı atıyor. Adam çalışmamış, bir şey olmamış. Ya nasip. Kader. Ya arkadaş, yarın imtihan var hocam. Bu kitabı dedi ki hocanız, yarısından sorumlusunuz.
Evet.
Siz akşam maç seyrettiniz, futbol maçı seyrettiniz, film seyrettiniz. Ertesi günde kaza kader ya nasip. Yok. Siz bu kitabı ezberlediniz, yuttunuz, çalıştınız. Ama olur ki bilmediğiniz yerden çok ters bir soru gelir. Dersiniz ki arkadaş ben elinden geleni yaptım ama takdiri böylemiş. Onun deme hakkınız var. Ama o akşam yatıp uyuduysanız, hoş vakit geçirip arkadaşlarınızla gülüp eğlendiyseniz kusura kalmayın. Yani siz orada bunu deme şansınız yok. O yüzden şunu diyeceğim. Yani burada Yakup Aleyhisselam ne yapıyor? Götürmeyin çocuğumu diyor. Yapmayın diyor. Bak o daha ufak diyor. Ama o kadar tuzak kuruyorlar ki. Baba biz onu koruruz. Güçlü kuvvetli. Bak 11 tane adamız. Hepimiz güçlü kuvvetliyiz. Ya bırak çocuk gelsin bizimle yesin içsin. Şimdi artık bir baba olarak seçiminiz kalmıyor yani. Tamam madem götürün ama dikkat edin kurt yemesin diyor. Sadece onu söyleyebiliyor. Dikkat edin çocuğumu kurta kaptırmayın. Onu hocam haftaya tartışacağız.
Evet.
Yani o güzel konuşma alakalı.
Bu arada kader irade meselesi gibi oldu. Tek bir örnek vereyim çok kısaca. Buyurun. Nörobilimden. Hocam doğuştan Allah vergisi 100 milyar nöron var beynimizde yaklaşık. 100 milyar nöron. Ama mesela herkese 100 milyar. İstisnalar var ama Prensip olarak 100 milyar Allah dağıtmış herkese. Fakat bu nöronlar arasında bağ kurmayı Allah bize bırakmış. He,
kullanmayı o nöronları.
O nöronlar arasında sinaptik bağlar var hocam. Bu bağları kurmak bu insanın işi, irade işi yani. Ve ilginç, insanın beynini kullanma potansiyeli de bu sinaptik bağları artırmasına bağlı. Yani kader, 100 milyar nöron kaderdir. Bunlar arasında bağ kurmak da iradenin dahil olduğu bir boyuttur yani. İkisinin de olması lazım.
O yüzden Rabbimiz bizi seviyor. Fazlasıyla vermiş her türlü nöronları, efendim hücreleri, evet, beynimizi, ama kullanmasak lütfen ya nasip ya kader diyerek.
Maymunlarda hocam 110 milyar nöron olduğu kabul ediliyor. Mesela 100 milyar nöron olup da 10 milyarını kullanmayanlar var.
Maymunların daha az kullananlar da var. Artık onları Allah'a havale ediyoruz. Hocam çok teşekkür. Ağzınıza, gönlünüze sağlık.
Eyvallah.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.